Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Kur'an'ı anlama usulü derslerimize devam ediyoruz. Ana konumuz gayrimetlu vahiy, yani Kur'an dışı vahiy konusu ve örnek olarak da kıblenin değişimini anlatacağız. Her zamanki gibi genel bir giriş yapalım. Biliyorsunuz Allah-u Teala A'raf suresinin 52. ayetinde şöyle buyuruyor: onlara bir kitap getirdik, bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık. Allah-u Teala biz onlara bir kitap getirdik, bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık diyor. Buradaki açıklama Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün kitapları ilgilendiriyor. Çünkü onlara sözüyle önceki ayetlere bakarsanız cennet ve cehenneme, cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmesinden sonraki durumu anlatıyor. Yani onlara her şey ayrıntılı bir şekilde bildirildi. Peki Allah-u Teala bir ilme göre açıkladığını söylediği bu kitabı kimler için açıklamıştır? Fussilet suresinin 3. ayetinde de diyor ki bu bir kitaptır ki ayetleri Kur'anlar halinde bilenler topluluğu için açıklanmıştır. Tek kişi olarak değil, bir ekip olarak olması gerekiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklama şeklini ümmetine öğretmiştir. Tabii bütün nebiler de ümmetten öğretmişlerdir. Ve onlarla birlikte Kur'an'ın açıklamalarına, yani Allah-u Teala'nın Kur'an'a yerleştirdiği açıklamalara ulaşma çalışmaları yapmışlardır. Açıklamanın nasıl olduğunu da Allah-u Teala Hud suresinde anlatıyor. Diyor ki, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra da her şeyin iç yüzünü bilen ve doğru kararlar veren Allah tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Demek ki açıklamayı Allah yapıyor, başkası değil. Tıpkı toprağın içerisindeki madenleri, gazı, petrolü, her şeyi yaratan, yerleştiren Allah olması gibi. Peki neden açıklamayı Allah yapmış? Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Demek bu son derece önemli. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevi nedir? Ben de sizin için onda olanla sizi uyaran ve sizi müjdeleyen bir Resulüm diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de olan ayetlerle, Kur'an'ın içinde bulunan hikmetlerle, Allah-u Teala'nın yaptığı açıklamalarla bizleri uyaran ve müjdeler veren bir Resul olarak Allah tarafından görevlendirilmiştir. Dolayısıyla bütün bu ayetlere baktığımız zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklama yetkisinin olması imkansızdır. Zaten Allah-u Teala her şeyin örneklerini Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Bunun da birçok örnekleri var. Ama örneğe geçmeden önce bu örneği zaman zaman söylüyoruz. Zeyd ve Zeynep olayı ile ilgili olarak yani Resulullah'ın Zeyd'e verdiği emri Zeyd dinlemiyor. Çünkü Allah'ın ona verdiği yetkiyi onun elinden alma şansı yok. Yani eşini boşama hakkını Allah vermiş. Bir de asıl örneğimiz bu Nisa suresinin 176. ayetidir. Şimdi Nisa suresinin 12. ayetinde şeylerle ilgili Kelale denen anası yok ya da babası yok ya da her ikisi de yok. Bunların evlatları da yoksa, hani bir kişinin evladı yok, annesi yok, babası yok ve her ikisi de yok. Böyle bir durumda bunun mirası kimlere pay edilir diye sorulduğu zaman Nisa suresinin 12. ayetinde Allahü Teala onun işte kardeşlerine 1/6 eğer tek kişi ise kızca erkek ayrımı olmaksızın birden fazlaysa 1/3 pay edilmesini ifade ediyor. 1/3'ünü kime vereceğiz? Tabi mecburen bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Onun için burada yesteftunek'te kulillah yuftikum fil kelale sana fetva soruyorlar. De ki o kelale konusundaki fetva ise Allah veriyor. Niye o kelale? Arap dili açısından burada elif lam var. İngilizce bilenler bilir d ya da Fransızca bilenler için le la gibi belirli bir şey. Yani daha önce elif lamsız olarak geçen kelaleyi bu ayetteki buradaki kelale işaret ederek açıklıyor. Yani açıklanması için Allahü Teala böyle bir soru sorulduğunu bildiriyor. Allahü Teala diyor ki fetvayı sana soruyorlar. Ama açıklamayı kim yapıyor? Allah yapıyor. Tabii bu konuya ayrıntılı olarak girmenin bir anlamı yok da sonuca bakın. Niye Allah yapıyor? Diyor ki bakın Muhammed Aleyhisselam'a tek kişi olarak soru soruluyor. Halbuki bu soruların cevabını yani Kur'an'dan hüküm çıkarma işini tek başına yapma yetkisi yok. Ancak işte Fussilet suresinin 3. ayetine göre bu konuyu bilenlerin oluşturduğu bir toplulukla sonuca ulaşabilir. Onun için ayetin sonuna doğru şöyle diyor Allah-u Teala. يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ başlangıçta sana deniyor. Allah sizin için açıklıyor diyor. Tekilden çoğula geldi. Çünkü elbette ki soru Muhammed Aleyhisselam'a sorulacak. Ama o sorunun cevabını bulabilmek için ekibi toplayacak. Ekibi toplayınca bir çoğul oluşmuş olacak. En az 3 olmuş olacak ve daha fazla. O zaman Allah sizin için diyor. Sadece Muhammed Aleyhisselam değil, oradaki ekip içinde beyan ediyor. Neden? En tadillu. Yanılırsınız, yanlış yola girersiniz diye. Yanlış yola girersiniz diye. Çünkü bu kelale konusu gerçekten çok zor bir konudur. Ama burada Allah çok güzel bir şekilde açıklamıştır. Bir kişinin evladı olmaz. Ben kısaca söyleyeyim. Bir kişinin evladı olmaz. Eğer anası da hayatta değilse tabii babası payını aldıktan sonra anasının payını eğer tek kişi ise şu annenin payı 1/6 ya da 1/3 Nisa 11. ayete göre eğer annenin yani ana bir kardeş bir tane ise 1/6 alır, 2 ise 1/3 alır. Burada kız erkek ayrımı yok. Çünkü Allahü Teala 11. ayetin sonunda babalarınız ve kardeşleriniz hangisinin size fayda bakımından daha fazla faydalı olduğunu siz bilemezsiniz. Allah bilir dediği için böyle bir açıklama yapmış. Çünkü ana bir erkek kardeş, ana bir kız kardeş arasında kişiye menfaat bakımından bir fark yoktur. Ama baba birler öyle değil. Çünkü annenin ana bir kardeşler o ailenin çocukları değildir. Tıpkı işte kız kardeşin evlendikten sonra bir başka aileye gitmesi gibi. Ama baba bir kardeşler farklıdır. Erkekler o ailenin o ailede kalırlar, kızlar başka aileye giderler. Menfaatleri de şey yaptığı için Allahü Teala ona göre bir paylaşım yapmış. Kişinin baba bir kardeşleri varsa onlar sanki öz evlat gibi mirastan pay alırlar. O zaman sonuç bir kimsenin ana bir kardeşleri varsa ana tarafından, baba bir kardeşleri varsa baba tarafından, ana baba bir kardeşleri varsa her iki taraftan kelale yoluyla mirasçı olma hakkı vardır. Neyse bunu da böyle şey yaptık ama esas konumuz şu. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah yanılırsınız diye diyor. Ben şimdi bu konuda bizi aydınlatacak olan Fatih Hoca'ya sorayım. Yanılırsınız diye sözü eğer vahiy gayrimettu diye bir şey varsa Kur'an-ı Kerim'de olur mu?
Evet, sadece Muhammed Aleyhisselam'a hitaben olurdu eğer öyle bir şey olacak olsaydı. Size denmezdi.
Size denmez değil mi? Yanılırsınızın içerisine Muhammed Aleyhisselam giriyor. Geleneksel yapıya göre yanılma ihtimali var mı Muhammed Aleyhisselam'a? Ağzından çıkan her söz Allah'ın bir vahyi.
Böyle bir ifadeye de gerek yok. Zaten gayrimetlu vahiy ile doğrusu ona söylenirdi.
Tabii. Yani Muhammed Aleyhisselam bir şey söylediği zaman o Allah'ın emridir. Mutlaka yerine getirilmelidir. Usulü fıkıhta böyle değil mi? Ama burada Allah-u Teala ne diyor? Bak, Muhammed Aleyhisselam'a soru soruluyor. O da mecburen ekibi toplayıp cevap verecek. Fussilet suresine göre ekibi de toplasanız burada yanlış yola girebilirsiniz. Evet. Bu zor bir konu diyor. Ve cevabı Allah-u Teala verdiğini söylüyor. Yani o zaman demek ki eğer vahiy gayrimetlub olsa, yani Allah-u Teala sorulan sorunun cevabını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine bildirse, Muhammed aleyhisselam'ın bir suçu olur mu onda? Yanılırsınız diye denir mi? Oysa sen yanlış bir bilgi vereceksin, benim ne suçum var diyecek değil mi? Dolayısıyla bu işte fıkıh kitaplarında olan bu sözlerin kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Zaten fıkıh ve fıkıh usulü falan bunlar ciddi manada yani Kur'an ve Resulullah'ın yolundan ayrılmışlardır. Yani hikmet de yok, ayetler de yok. İşte mesela bu ayetleri hiç delil alan birisine rastladın mı? Hep ayetlerin anlamlarını bozarak, tahrif ederek kendilerine göre yeni bir yapı oluşturmuşlar. Ya şimdi sen dinleyelim.
Evet, biz bugün Kur'an'ı anlama usulü dersine devam ediyoruz. Geçen hafta vahiy konusuna değinmiştik. Ve kısmen de Kur'an dışı vahyin bizim geleneğimizde var olduğunu söylemiştik. Bunun da bir takım örneklerinin olduğuna yine temas etmiştik. İşte o örneklerden bir tanesini bugün ele alacağız. Kıble meselesi. Ama biz bugün aslında niçin bu konuyu konuşuyoruz? Yani niçin Kur'an dışında bir vahiy kanalının olduğuna dair bir inanç oluşmuş? Neden buna gerek duyulmuş? Eğer bunun asıl sebebini bilmezsek konuştuğumuz örneklerde havada kalacak. Tabii bu anlayışın temelinde esasında her şeyin miladi 610 yılından itibaren kendisine nübüvvet verilmesiyle birlikte Muhammed Aleyhisselam'la başladığına dair bir inanç vardır. Yani bütün İslam tarihi, hatta şeriat tarihi Muhammed Aleyhisselam'a 610 yılında vahiy gelmesiyle başladığı kabul edilir. Onun öncesi karanlık bir dönem kabul edilir. Hatta bizim geleneğimizde Allah'ın tarihin belli bir döneminde bir ilahi kitap indirmesine sebep olan şeyin de önceki kitabın tahrif edildiği düşünülür. Yani niçin Kur'an-ı Kerim indirilmiş mesela? Çünkü önceki kitap tahrif edilmiş. Niçin mesela işte herhangi bir nebiye tarihin belli bir döneminde Allah bir kitap indirmiş? Çünkü öncesindeki kitap tahrif edilmiş. Oysa tam tersine Allah Kur'an-ı Kerim'in bizzat meşruiyetini önceki ilahi kitapları tasdik ilişkisine bağlıyor. Tahrif edilmiş olsa insanların yeni gelen kitaba uyma gibi bir yükümlülükleri olmaz. Neye göre ben inanacağım bu kitaba? Elimde bir ölçüt olması gerekir. Bizim geleneğimizde şöyle bir algı vardır. 610 yılında ilk vahiy geldiğinde bir nevi Muhammed Aleyhisselam insanlara şunu demiş oluyor. Yani siz bundan sonra, bundan önce ne varsa her şeyi unutun, atın çöpe. Onunla alakalı bizim en ufak bir irtibatımız, ilişkimiz olamaz. Bundan sonra ben size ne söylüyorsam siz ona göre yapacaksınız. İşte abdest mi alacağız? Ben size bunu öğreteceğim. Namaz mı kılacaksınız? Bunu öğreteceğim. Her şeyi bundan sonra size ben söyleyeceğim. Dolayısıyla siz artık bundan sonra bana bakın. Hatta bizim yine geleneğimizde tedricilik diye bir kavram vardır. Maalesef çok yaygındır. İşte Muhammed Aleyhisselam'a gelen hükümler mesela işte diyelim ki içkiyle alakalı bir yasak şöyle düşünülür. İşte ilk etapta bununla alakalı hüküm yoktu Kur'an-ı Kerim'de. Yasaklayıcı bir şey yoktu. Dolayısıyla Müslümanlar içiyordu. Ya düşünsenize şimdi ne kadar büyük bir tezat. ellerinde önceki ilahi kitap olan ve o ilahi kitabın gereğini yapan, içki içmeyen, faiz yemeyen, adam öldürmeyen, zina etmeyen bir takım insanlar var. Bunlar Hazreti Muhammed'e geliyorlar, tabi oluyorlar. Biz zaten seni bekliyorduk. Şimdi senin son nebi olduğuna kanaat getirdik, inandık diyorlar. Ama Muhammed Aleyhisselam bunlara, düşünsenize, bana bugüne kadar içkiyle alakalı bir ayet inmedi. Dolayısıyla ben size içki haramdır diyemem. Faizle alakalı bir yasak gelmedi. Ben size şimdi faiz haramdır diyemem. Zina ile ilgili herhangi bir şey gelmedi. Ben size zina haramdır diyemem. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir rezillik. Yani bir nebiye tabi oluyorsun. Dün günah diye yapmadığın şeyler onunla alakalı yeni hükümler gelmediği için sana mübah oluyor. Bizim geleneğimizde maalesef böyle trajikomik bir dönem olduğu düşünülür. İşte içkiyle alakalı. Düşünsenize Maide suresinin konuyla alakalı emirleri, yani Medine döneminde de içkiyle alakalı hükümler inene kadar Müslümanlar içebiliyordu. Ha, böyle bir şey tahayyül edilebilir mi? İnsanın aklından zoru olması gerekir. Konuyla alakalı, faizle alakalı hükümler, en son hükümler gelene kadar Müslümanlar kendi aralarında faizle ilişkileri devam ediyordu ve Muhammed Aleyhisselam buna herhangi bir şey demiyordu. Ha, böyle bir akıl tutulması nasıl olabilir? Ama bizim geleneğimizde her şey 610 yılından itibaren başladığı için böyle bir şey algı oluşuyor. Tedicilik deniliyor buna. Bütün fıkıh kitaplarında, fıkıh usulü eserlerinde bu anlatılıyor.
İstersen bunu da şey yapalım. Bakın, yani sadece 610 yılında başlama meselesi değil. Geleneğin Kur'an'la bir ilgisi kalmadığı için ilgili ayetler de kimseyi ilgilendirmiyor. Burada sıklıkla okuduğumuz ayetlerden birisi de En'am suresinin 90. ayetidir.
Evet.
Yani biliyorsun Allah-u Teala bu En'am suresinin İşte 84. ayetinden oraya kadar sayıyor. Hatta 83'ten itibaren en eski Nuh Aleyhisselam, en son İsa Aleyhisselam, yani bu tarihi sıraya göre bunları saydıktan sonra işte babaları, soyları ve kardeşleri diyor.
Yani Adem Aleyhisselam'ı da katmış oluyor Nuh'un tabii, babası olunca.
Baba, hepsinin babası zaten. Bütün insanların babası Adem Aleyhisselam. Babaları diyerek Nuh Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'a kadar, soyları diyerek de zaten İbrahim Aleyhisselam'ın soyundandır Muhammed Aleyhisselam, oraya kadar. Ondan sonra kardeşleri diyerek, yani bizim hiç adını sanını duymadığımız belki binlerce evet. Nebi'den bahsediyor. Tüm onlardan sonra şunu söylüyor. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kimselerdir diyor. Bakın Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen hepsine kitap, hikmet ve nebilik verdiğini Allah söylüyor burada. Ali İmran suresinin 81. ayetinde de bunu söylüyor. Kitap, hikmet ve nebilik verdiklerini, hitabını orada çok net bir şekilde anlatıyor. Çok sayıda ayette bunlar anlatılıyor ama bu geleneksel yapıda bu nebilerin tamamına kitap ve hikmet verildiği ayetlerde çok net, hiç kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde açıklandığı halde kaç tane kitabın indirildiğinden bahsedilir? Evet,
dört tane.
Kim neler onlar?
Ya, o da yani başlı başına bir şey. Mesela işte Tevrat'ın Musa Aleyhisselam'a verilen ilahi kitap olduğu söylenir ki Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı tek bir ifade bile
tabii
yer almaz.
Tevrat'ın içerisinde başka yani, nebilere verilen tabii, kitaplar var.
Tabii ki yani bu kadar daha bu bariz hatalar yani yapılıyor.
En basitin tamam elbette ki Musa Aleyhisselam'a kitap verilmiş. O ayrı bir konu ama Tevrat verilmiş diye bir şey
değil.
Yok. Evet. Ondan sonra Zebur'da, Davud'da kardeşim. Zebur ne demek?
Yani bütün ilahi kitaplar için bir vasıf o da yani.
Allah-u Teala Zübür de diyor.
Tabii.
Zübür, Zebur'un çoğulu. Öncekilerin Zeburlarında bu vardı diyor. Zebur tek bir kişi.
Bilbeyinati ve Zübür. O beyineler ve Zeburlarla gönderdik diyor nebiler.
Tabii beyin belgelerle yani şeylerle, mucizelerle ve Zeburlarla yani kitaplarla gönderdik diyor. Tamam elbette ki Davud Aleyhisselam'a kitap verilmiş. Onda şüphe yok. Ama sadece ona mı verilmiş? Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İsmail Aleyhisselam'ı işte İsmail Aleyhisselam'a sadıkul vaat diyor. Yani vaadinde durdu. Çünkü babasına seni keseceğim dediği zaman söz verdi, itiraz etmedi.
Ve kâne rasûlen nebî.
Ve kâne rasûlen nebî. Ona kitap da verdik diyor. Ve ateynâhu kitâb. İsmail Aleyhisselam'a kitap da verdik. Peki İsmail Aleyhisselam Mekke'de İbrahim Aleyhisselam tarafından bırakılmış, sonra Allah'ın Resulü olmuş bir kişi, İsmail Aleyhisselam'a kitap verildiği sadece bir ayette değil, çok sayıda ayette, çok açıkça belirtildiği halde.
Okuduğunuz ayet, ulâike lezne âteynâhumul kitâbe vel hükme ve nübüvve diyor.
Tabii tabii, elbette. Onda hiç şüphe yok. Onda hiç şüphe yok. Öyle de, bak mesela burada da İsmail'den bahsediliyor. Yani bu geleneksel yapıda bütün nebilere kitap indirildiği söylenmez. İsmail Aleyhisselam'a kitap verilmiş, hiç Mekke'den kimsenin haberi yok. Kur'an-ı Kerim'de buna dair çok güzel, çok sağlam bilgiler var. Hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Çünkü kendi kafalarına göre bir din yapı oluşturmuşlar. Bunu mezheplerle şey yapmışlar. Yani tek bir merkezden oluşmuş bu din. Artık ona kesin inanıyorum, daha öyledir falan diye şey şüpheli konuşuyordum. Şimdi artık kesin inanıyorum. Tek bir merkezden kesinlikle Yahudiler tarafından oluşturulmuştur. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onların yaptıklarını çok net bir şekilde bize anlatıyor. Onlar tarafından oluşturulmuştur. Böyle paylaştırılmıştır. İşte gayrimetlu vahiyde tabii ki diyecekler. Çünkü Yahudilerde şey var, yazılı Tevrat ve sözlü Tevrat diye bir kavram oluşturmuşlar evet, kendilerine. Evet. Ortada Allah'ın dini diye bir şey kalmamış. Evet. Peki Allah-u Teala bütün bunları saydıktan sonra ne diyor? Mesela ben bu ayeti eğer Kur'an-ı Kerim'de görmeseydim, bununla ilgili en küçük bir bilgim yoktu. Yani bunu her zaman söylüyorum. Biz bir şey biliyormuşuz gibi İstanbul Müftülüğü'ne fetva işiyle görevlen. Şimdi bakıyorum kendi kendime gülüyorum ya. Allah Allah. Ya o bilgiyle ama ne yapalım? Biz onu, o bilgilerin doğru olduğunu zannediyorduk. Allah'a şükür elimizde Kur'an-ı Kerim vardı, doğru bilgilere ulaştık. Ne diyor burada 93. ayette? İşte onlar Allah-u Teala'nın kendisine, kendilerine rehber verdiği kişilerdir. Evet, doğru yola yönelttiği manası verilebilir ama arkasından febihudâhum, onların hüdalarına uy dediği için mecburen rehber verdiği demesi lazım. Çünkü hüda kelimesi Bakara suresinin en başında da Kur'an-ı Kerim'in özelliği olarak da anlatılıyor. Onların hüdalarına uy, yani onların rehberlerine uy diye emir veriliyor. Bu surenin Mekke'de indiği ittifakla kabul edilir. Peki Mekke'de Allah Muhammed Aleyhisselam böyle bir emri almışsa, az önce sen söyledin, Yahudilere, Hristiyanlara da şeyde içki de yasak, domuz et de yasak. Evet. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunlara müsaade eder mi?
Şey.
Allah'tan başkası adına kesilenleri yemek de yasak. Müsaade eder mi? Ve çok açık ve net yani. Evet, şimdi sen devam et.
Hocam, şimdi siz söylerken benim aklıma şey geldi. Hani siz hep söylüyorsunuz ya, belli bir merkezden bu işlerin organize edilmesi. Bunun en önemli delillerinden bir tanesi de bizim burada konuştuğumuz konuyla alakalı tarihte hep birileri, yani bir kişi de olsa, üç kişi de olsa doğruyu söyleyenler hep olmuş. Sizin biraz önce okuduğunuz o Enam suresinin o ayetini, اُلَٰيكِ لَزِنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُكْتَدِهِ ayetinin Muhammed Aleyhisselam'a Mekke'de önceki şeriata uyması gerektiğini bildiren ayet olarak söyleyenler var.
Kim mesela?
Ya, fıkıh usulü eserlerinde, fıkıh usulü şöyle, buna isim yok, isim veremem. Çünkü şöyle, fıkıh usulü eserlerinde buna atıfta yapan kişiler hakir görülerek kıyle diye anlatılıyor. Tıpkı biraz sonra konuşacağımız kıble ile alakalı konuda Muhammed Aleyhisselam'ın Kudüs'e yönelmesini emreden şey önceki şeriattır diyenlerin olması gibi. Ama bunlar hiçbir zaman gün yüzüne çıkartılmamış. Hep bunlar tahkir edilmiş. Tıpkı küçüklerin evlendirilemeyeceğini söyleyen birkaç, Allah kendilerinden razı olsun, birkaç alime küfretmeleri, onları aşağılamaları gibi. Ama hep olmuş doğruyu söyleyenler.
Zaten şunu yaptılar biliyorsun. Allah-u Teala dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz dediği halde Bakara 256'da bunlar efendim dinden dönen öldürülür diyor. Peki bu baskının zirvesi değil mi? O zaman bir kafir Müslüman olduğu zaman dininden döner. Kim dininden dönerse diyor, kim İslam'dan dönerse de diye bir hadis uydurmuşlar Resulullah'a. Peki bu da yetmemiş. Bir de zındık diye bir kelime uydurmuşlar. Farsçadan alarak zındık diye bir kelime uydurmuşlar. Onun şey yapmaya lüzum yok. Eğer geleneksel anlayışa aykırıysa hiç dinden dönenle gene tevbe imkanı verilir. Ona o tevbe imkanı da verilmez. Hemen kellesi uçurulur. Böyle yaparak şey yapmışlardır. Yani insanların konuşmasını engellemişlerdir. Mesela bir gün Tunus'da Cumhurbaşkanı'nın da yaptığı Gannuşi bizim vakfa gelmişti yıllar önce. Bana dedi ki Abdülaziz Bey sen dua et ki laik bir ülkede yaşıyorsun. Eğer kendilerine şeriatçı diyen ülkelerden birinde yaşasaydın seni çoktan Allah rızası için öldürürlerdi. Evet.
Bizim geleneğimizde 610 yılından itibaren her şeyin başladığına dair bir algı oluşmuş. Bunun bir doğal zorunlu uzantısı olarak da Kur'an dışı vahiy tıpkı Yahudilik kültüründe olduğu gibi bizde de oluşmuş. Niye? Çünkü şimdi düşünsenize abdestle alakalı Maide suresinin 6. ayeti, Nisa suresinin 43. ayeti Medine'de geliyor. Peki şimdi burada sormazlar mı adama? O ana kadar, Medine'deki son döneme kadar bu insanlar abdest almıyor muydu? Alıyordu. Peki neye göre alıyordu? İşte burada bir dolgu malzemesi olarak hemen ne konulmuş? Ya kardeşim Kur'an dışı vahiy diye bir şey var. Her şey için Kur'an'dan bir ayet inmesi beklenmiyordu ki. Cebrail geliyor, bir ihtiyaç hasıl olduğunda Muhammed Aleyhisselam'a gerekli vahiyi indiriyor. Ancak bu Kur'an'a yazılmayan, yani Kur'an'da olmayan bir vahiydi diye işte bir dolgu malzemesi olarak Kur'an dışı vahiy kanalı açılmış. Kıble de bunun örneklerinden bir tanesi ama kıble hakikaten çok can yakıcı, çok can acıtıcı bir örnek. Çünkü burada sadece Kur'an dışı vahiyin de aşılmış, onun dışında çok incitici şeyler söylenmiş. En fazla söylenen şey şu, işte deniliyor ki Muhammed Aleyhisselam Medine'ye gittiğinde niçin şeye döndü? Kıble Kabe'nin dışında bir istikamete döndü. Genel tahammül şu bizim geleneğimizde beklenildiği üzere. Çünkü Allah ona Kur'an dışı vahiyle bunu emretti. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'de bulamıyoruz. Yani Kur'an'ı açtığımızda ey Muhammed sen şimdi bundan sonra Medine'ye geldin artık Beyt-i Makdis'e döneceksin. Kabe'ye dönmeyeceksin diye bir emir yok. Ama Muhammed Aleyhisselam döndü. Biz bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kur'an'ın bizzat kendisi işte Bakara suresindeki ayetler Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'de Kabe'nin dışında bir istikamete namaz kılarken döndüğünü bizzat ayetler bize söylüyor. Ama bu emir nerede? Bu emir yok. Gelenekte bunun cevabı işte Cibril geldi bunu emretti. Yani gayrimetlu vahiy. Bu bir yön. İkincisi işte incitici dediğim yer o. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geliyor bakıyor ki oradaki Yahudiler şeye dönüyorlar. Beyt-i Makdis'e. Niye? İbadet ederlerken. Muhammed Aleyhisselam da diyor ki eğer biz de bunların kıblesine yönelirsek aramızda bir ülfet peydah olur. Yani bir adım atmış oluruz. Bir jest olur. Dolayısıyla yakınlaşma olur. Belki bunlara daha ulaşılabilir bir ortam sağlarız diyorlar. Ve bakıyor ki bu hiçbir sonuç vermiyor. Bunun üzerine işte bekliyor ki artık tekrar kıble değilsin, Kabe'ye yönelsin. Bakın mesela burada elimde işte bizim tefsir kaynaklarının en önemlilerinden bir tanesi Zemahşeri'nin El-Keşşafı var. Bu burada bizzat bu kıbleyle alakalı ayetin tefsirinde diyor ki Muhammed Aleyhisselam Yahudilerle arasında bir ülfet peydah olsun diye Medine'ye hicret ettikten sonra Kudüs istikametine namazlarda dönmeye başladı diyor. Yani şimdi böyle bir din olmaz ki. Yani böyle bir din olabilir mi? Hocam her derste, her hafta okuyor Hud suresinde. Allah'ın dışında hiç kimseye Allah dininde herhangi bir söz hakkı tanımamış. böyle bir hakkı kullanmanın da Allah'tan başkasına kulluk etmek olduğunu Hud suresinde anlatıyor. Durum böyleyken düşünsenize bir nebi Medine'ye gidiyor. Yani böyle bir istikrarsızlık olabilir mi? Medine'ye gidiyor. Nereye dönüyor bunlar? Şuraya. Tamam biz de dönelim, ne olacak? Niye? Aramızda bir ülfet peyde olsun. İşte Kur'an merkezli olmamak, Kur'an'ı, Kur'an'ın bize öğrettiği usule göre okumamanın çok acı sonuçları bunlar. Oysa Kur'an-ı Kerim bu kıble meselesini çok sağlam temellere dayandırarak Bakara suresinde bize anlatıyor hocam. Herhalde onları okuyacağız şimdi.
Tabii şimdi Allah-u Teala Bakara suresinde şeyle ilgili, kıbleyle ilgili çok sayıda ayet şey yapıyor. Şimdi burada 142. ayette şöyle diyor. Bu insanlardan bir takım beyinsiz takımı, yani aklını kullanmayan bir grup şöyle diyecek. Ya bunları bulundukları kıbleden ne değiştiren ne oldu ki? Allah Allah. Kim bunlar? Medine'deki Yahudiler, Hristiyanlar da olabilir. Medine'de Hristiyan var mı? O konuda sağlam bir bilgimiz yok ama olabilir. Neden olabilir? Çünkü onlar da beş vakit namaz kılmakla sorumlular. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye dönüp namaz kılarken onların içerisinde münafıklık yapanların da çok fazla olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Onlar da mutlaka gelip onunla beraber namaz kılıyorlar. Ama kıble değiştiği zaman bu da nereden çıktı şimdi kardeşim? Böyle diyecekler diyor bakın. Eğer bu Yahudiler bu kıble konusunda Müslümanlara yakın ilgi gösteriyor olmasalar böyle bir söz akıllarına bile gelmez.
Bu konuda bilgi birikimi var adamlar.
Tabii bilgi birikimleri var. Ama sonra şunu söylüyor. De ki doğu da Allah'ın, batı da. Yani sen buraya yönelmişsin, orada yönelmişsin. Allah falan yerde diye değil. Allah-u Teala bir kural koymuş. Yani gerekeni yapan kim olursa olsun Allah onu doğru yola yöneltir diyor. Peki tamam da neden Allah-u Teala bu şeyi kıble değişikliğini yapmış? Şimdi Ali İmran suresinde Allah-u Teala çok net bir şekilde insanlar için yeryüzünde kurulan ilk beyt Bekke'de olandır diyor. İşte Bekke'de İşte Beka Vadisi diye işte bu Tevrat'ta geçiyor. Yani Arafat'ta başlayıp Kabe'de biten o vadi ilk beyt orasıdır. Peki namaz kılarken o beyte doğru dönün diyor Allah-u Teala. Tabi burada esas şeyde kıblede asıl merkez olan şeydir Kabe'dir. O tarafa dönün diyor. Da neden peki Allah-u Teala bu kıbleyi ta Adem Aleyhisselam'dan beri kıble olan şeyi niye değiştirdi?
Ben söyleyeyim mi hocam? Cevabı?
Söyle.
Ha? Ahlaki tekamül hocam. Bu sebepleymiş. Evet, maalesef böyle yani bunu. Diyorlar ki Allah ayetlerini, şeriatlar arası hükümleri değiştiriyor. Bunun sebebi de ahlaki tekamülmüş. Yani insanda bir tekamül oluşuyormuş, gelişim oluşuyormuş. Bu gelişime paralel olarak da Allah hükümlerini değiştiriyormuş. Oysa Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde insan artık gelişti, tekamüle ulaştı, şöyle oldu, böyle oldu diye bir hüküm değişikliği de vaki değil böyle bir şey. Ya, tamamen hayal ürünü şeyler bunlar.
Ya, öyle bir şeyin olması da mümkün değil. Neden mümkün değil?
İlk kıble zaten yine orası.
Zaten ilk kıble o. Bir de Allah-u Teala bakın. Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğrettiğini söylüyor. Yani şimdi Bakara 31 ve devamı ayetlerde göklerin ve yerin. Ondan dolayı yani Adem Aleyhisselam'ın bilmediği hiçbir şey yok. Bizim bugün Adem Aleyhisselam'ın bilgisini hayal etmemiz mümkün değil. Şeyde de Alak suresinde de o bilgileri yazıyla öğrettiğini Allah-u Teala söylüyor. Dünyanın en bilgili kişisi Adem. Adem Aleyhisselam neyse biz de aynıyız. Hı. Bir gelişme falan, gelişme değil gerileme var denebilir. Evet, gelişme denebilir, var denmez.
Denebilir evet.
Mesela işte Nuh Aleyhisselam zamanında, yani Nuh Aleyhisselam halkına söylüyor. Adem Aleyhisselam zamanında çıkılmadı denemez ama Nuh Aleyhisselam diyor bir görmediniz mi Allah gökleri tabaka tabaka nasıl yaratmış? Onların içerisinde ayı bir ışık yansıtıcısı, güneşi de bir ışık kaynağı yapmış. Görmediniz mi diyor. İşte onlardan sonra bu bilgi bizim elimizden kaybolduğu için göremiyoruz. Ama o bilgi Kur'an-ı Kerim'de var. Allah diyor ki gereken gücü elde ederseniz gidebilirsiniz diyor. Yani bizim vazifemiz onu elde etmek için çalışmaktır. Dolayısıyla efendim tekamül falan şimdi bunlar, çünkü bunların hayalinde ilk insan Adem Aleyhisselam değil. Yani bunlar, bunlar kendilerini ilah kabul eden, yani saçmalıkta zirve. Ve bir de birileri onlara şeye pohpohluyor ya, işte tamam. Bir de sosyal medyaya şunu bunu kullanıyorlar.
Yani insanlık tarihini mağaradaki çiziklerden oluşturmaya çalışıyorlar hocam işte. Mağaralardaki çiziklerden hareketle insanlık tarihi oluşturuyorlar.
Peki şimdi, yani o kadar çok şey, yanlışlar var ki, yani bunlar da neyse, onlarla ilgili ayrıca dersler yapmak lazım. Sonra bir girdik mi işin içinden çıkamıyoruz. Yani çok konuşmak gerekiyor.
Sonuç itibariyle kıbleyle alakalı değişimin sebebi imtihan yani.
İşte Allah-u Teala zaten onu çok açık ve net bir şekilde bu Bakara suresinin 143. ayetinde söylüyor.
Evet.
Tabii.
Ve mâ ceannel kıbletelleti künte aleyhâ illâ linâleme men yettebi'ur rasûle mimmen yankalibu alâ akıbey.
Tabii bak işte burada mesela diyor ki sizi diyor 43. ayette, evet. 143. ayette böylece sizi merkez toplum yaptık ki insanların gözü önünde olasınız. Yani herkesin bize bakıp örnek alması lazım. Bu Resul, yani onun elçi olarak getirdikleri de sizin gözünüzün önünde olsun. Şu anda yönelmekte olduğun kıbleyi, yani Beyt-i Makdis'i sırf bu Resul'e uyanla ona sırt çevreni bilelim diye kıble yaptık. Bu Resul dediği Allah'ın kitabı yani. Kim Kur'an'a uyuyor, kim sırt çeviriyor onu biz bilelim diye. Bilelim diye ne? Allah bilmiyor mu eskiden? Tabii yani bir kader diye Kur'an'a %100 aykırı bir inanç oluşturmuşlar. İlgili bütün ayetlerin anlamlarını bozdukları için bu tür ayetleri kimsenin okumasını da istemez. Ezber okusunlar musiki olarak, tamam. Geçsinler. Bak bilelim diye diyor Allah-u Teala. Yani lina aleme, Arapça bilenler için şey, lina aleme bilelim diye. Men yettebi'ur rasule mimmen yankalibu ala akibeyh. Onlara göre Allah ezelden her şeyi biliyor. Yani niye yaratıyor ki? Zaten her şey belli. Yani niye çalışıyorsun ki? Niye uğraşıyorsun ki? Allah niye nebi göndersin ki? Niye kitap göndersin ki? Dini tamamen bitirmişler. Yani sadece bu değil. O kader konusu İslam alemine atılan en büyük kazıktır. Yani bu geleneksel kader inancı. Evet, öyle diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın doğru yolda olduklarını onayladığı kişilerin dışında kalanlara pek ağır gelir. Nasıl ağır gelecek? Peki, şimdi biraz sonra geleceğiz. Pek ağır gelir. Allah Kabe'nin tekrar kıble olacağına dair inancınızı boşa çıkaracak değildir. Nedir bu inanç? Demek ki bakın şimdi az önce okuduk.
Oysa bu ayet bugüne kadar kıldığınız namazlar boşa mı gitti diye üzülenlere değil miydi hocam? Öyle diyorlar temsillerde.
Böyle diyorlar. Ne alakası
diyor,
var?
İman hüküm ya, bugüne kadar Kudüs'e yönelerek kıldık namazlar, ne oldu şimdi, güme mi gitti? Allah-u Teala dedi ki yok, onlar
tövbe. Ne alakası var ya? Böyle şey olur mu? Evet, insanlara pek şefkatli ve evet ve iyiliği bol olan Allah'tır. Şimdi bakın, eğer bunların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin tekrar kıble olacağına dair
bilgisi olmasa,
sağlam bir bilgisi olmasa şu ayet olur mu? Bak şimdi Bakara 144. ayet olur mu? Ya Muhammed, yüzünün sık sık göğe yöneldiğini görmekteyiz. Yani ya Rabbi, ne zaman Kabe'ye döneceğiz? Lütfeyle diyor. Peki, razı olacağın kıbleye seni mutlaka çevireceğiz. Razı olacağın kıble neresi? Dünyanın merkezi konumu olan, Ümmül Kura olan, Kabe'de bulunan şeydir işte. Yani Mekke'deki Kabe ve şeydir, çevresidir. Evet, haydi şimdi yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir diyor. Hadi bakalım çevir diyor, emir veriyor. Bu da biliyor yani Muhammed Aleyhisselam. Peki nereden biliyor? Nerede olursanız olun yüzünüzü onun bulunduğu yöne çevirin. Kendilerine kitap verilenler iyi bilirler ki Bakın Mekke'de En'am suresinin 90. ayetinde Allah ne diyor? Onların rehberlerine uyuluyor. Onların rehberlerinden bilgisi olmak zorunda değil mi Muhammed Aleyhisselam? Tevrat'ta ne var bunu bilmek zorunda. Araştıracak. Bir konu geldiği zaman soracak. Tevrat'ta bu konuda ne var? İşte İncil'de ne var diye sorması lazım. Evet. Siz de nerede olursanız olun yüzünüzü onun bulunduğu yerine çevirin. Kendilerine kitap verilenler iyi bilirler ki bu Rablerinin gerçek hükmüdür. Allah yaptıkları hiçbir şeye ilgisiz kalmaz. Çok iyi biliyorlar. Yani Allah kıbleyi Kabe'ye çevirecek. Bu zaten Davud Aleyhisselam zamanında kıble olarak şey yaptı. O zamana kadar hep herkes Kabe'ye dönüyordu. Davud Aleyhisselam zamanında geçici olarak kıble yapılmış. Ondan sonra herkes biliyor ki kıble Kabe'ye dönecek. Son Nebi de Mekke'den çıkacak. Herkes biliyor bunu. Evet. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki şimdi Resulullah'a kendilerine kitap verilenlere kendi kitaplarındaki bütün ayetleri getirsen önlerine koysan. Hatta başka deliller de getirsen fark etmez. Yani bir külli ayetin dediği zaman çünkü onların kitaplarındaki de Allah'ın ayeti bizdeki de Allah'ın ayeti. Bizim kitaplardaki Kur'an-ı Kerim'de henüz şey yok. O konuda bir ayet inmiş değil. Mecburen kendi kitaplarından getirip gösterecek. Senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Asla. Artık bitti. Kıble değişti. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Yani Yahudiler Beyt-i Makdis'e dönüyor. Hristiyanlar doğu tarafına dönüyor. Kiliselere bakın hep doğu tarafınadır yönleri. Sana gelen bu bilgiden sonra olur da onların arzularına uyarsan yanlış yapanlara karışır gidersin. Yani zalimlerden olursun. Bizim geleneksel yapıza Muhammed Aleyhisselam'ın yanlış yapma ihtimali var mı? He? Asla. Allah korurmuş. Onlar imtihan edilmiyor. Yani bir acayip bir din haline getirilmiş. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunu, yani ellerinde kitap olanlar, işte bizim o zaman işte Tevrat ve İncil akla geliyor ilk olarak. Bunu kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Siz yani 1 milyon insanın içerisinde şimdi sen kızını görsen, ya Fatih bu senin kızın değil, bu senin evladın değil dense ne dersin? Gülersin ya, benim evladımı bana mı tanıtacaksın dersin. O en küçük şüpheleri yok yani. Kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Aslında bu ebnaehum diye anlam vermiş. Oğul değil yani. Oğul ve kız. Çünkü biz ya beni Adem denir. Adem evladı. Kızlar da girer. Erkekler de Arap dili açısından. Ama onların bir takım bu gerçeği bile bile gizlerler. Demek ki. Bu çok önemli.
Evet. Demek ki biz Tevrat'ta bunu bulamıyoruz. Bulamayız. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim bu konunun ketmedildiğini bize zaten söylüyor.
Ya bak onların bir takımı diyor. Hepsi değil. Hepsi değil. Çünkü şeyde var. İncil'de var. İncil'de var. Bir takımı dediği Yahudiler. Onlar çok rahat bir şekilde gizliyorlar o şeyleri. Kendi kitaplarındaki hükümleri gizliyorlar. Diyor ki gerçek senin Rabbinden gelendir. Sakın tartışmaya girenlerden olma diyor. Ondan sonra mesela şeyde yine Bakara suresinin 150. ayetinde oraya kadar da bu konudan bahseden ayetler. Hatta hızlı bir şekilde okuyayım. İzleyicilerimiz haberdar olsun. Herkesin bir hedefi vardır. O ona yönelir. Siz iyi işlerde yarışın. Nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya getirecektir. Her şeye bir ölçü koyan Allah'tır. Yani bizim işimiz şuna buna şey değil. Hep iyi işlerde yarışacağız. Hep doğru yolda yürümeye gayret göstereceğiz. Namaza kalktığın her yerde yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Rabbinin doğru saydığı budur. Allah yaptığınız hiçbir şeye ilgisiz kalmaz. Şimdi 150. ayeti okuyorum. Son ayet konuyla alakalı. Nerede namaza kalkarsan yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun yüzünüzü onun bulunduğu yöne çevirin. Ki bu insanların size karşı bir delili kalmasın. O insanlar kim?
Burası çok önemli. Devla yekün elindense aleyküm hucce diyor. Hı hı.
Çünkü kendi kitaplarından Yahudi ve Hristiyanlar biliyorlar ki
son nebi değiştirecek.
Son nebi bu kıbleyi değiştirecek. Hele bir değiştirmeseydi Allah ortalığı yıkarlardı.
Şey gibi hocam, bu Ali İmran 81'de işte ısr yani letü'minün nebihi ve letensurun ne diyor ama tasdik edecek. Tasdik etmesi için de bizim kitabımızda son nebinin kıbleyi değiştirmesi gerekir. Değiştirmeseydi ötede Allah'a diyeceklerdi ki Allah'ım sen bize son nebinin kıbleyi değiştireceğini, değiştirirse ona tabi olmamız gerektiğini söyledin. Ama o nebi böyle bir şey yapmadı. Bizim ona iman etme gibi bir sorumluluğumuz yoktu derlerdi.
Tabii öyle yapıyor. Öyle. Zaten bugün de öyle değil mi yani? Ya işte şimdi sen de söyledin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliyor. O zamana kadar kıbleyi şeye doğru dönüyormuş. Kabe'ye dönüyormuş. Bakıyor ki Medine'de Yahudiler şey ne yapalım bunlara karşı bir şey yapalım. Ya böyle bir saçmalığı Allah'ın nebisi yapar mı?
Hocam böyle bir şeyi nebimiz yapmış olsaydı ehli kitap nebiye inanmamakla haklı olmaz mıydı?
İnanmamak zorunda olurdu.
Evet, diyecekti ki nereden çıkardın şimdi sen kıbleyi değiştirmeyi? Ya işte ben böyle uygun gördüm, aramızda bir ülfe peyde olsun. Adamlar der ki böyle bir nebi olur mu ya? Bizim elimizdeki kitaba göre böyle bir nebi olmaz derler.
Tabii elbette.
Yani kendi nebisinin meşruiyetini sorgulanır hale getiriyorlar. Tıpkı kendi ellerindeki kitabı sorgulanır hale getirdikleri gibi. İşte her zaman anlatıyoruz. Elimizdeki kitap Allah'ın kitabı mı? Evet. Niye? Diyor ki karbon testleri diyor bunu gösteriyor. Elimizdeki karbon testleri en az 1200-1300 yıl öncesine tarihleniyor.
Ya karbon testinin güvenilirliğini nereden?
Hayır, adamlar Muhammed Aleyhisselam bizzat kendi eliyle yazmış olsaydı, 13 sayı onlara getirmiş olsaydı o adamlar yine inanmıyorlardı. Mesele o mu yani? Muhammed Aleyhisselam'a tarihlemek mi bunu? Veyahut bize bunu güvenilir adamlar bugüne kadar getirdi. Ha, böyle bir kitap Allah'ın kitabı olabilir mi?
Ya mümkün değil ya. Ya sen nereden biliyorsun? Falan elinde vardı. Ya bir gören var. Böyle şey ya mi olur? Hocam, ben kendim karar vereceğim kardeşim.
Hocam sürekli burada okuduğumuz Münafıkun suresinde Muhammed Aleyhisselam'ın mescidinde belki de ilk safı kimseye bırakmayan adamlarla alakalı Allah-u Teala diyor ki bunlar çok tehlikeli adamlar. Dikkat et diyor. Sen bilmiyorsun diyor. Bilemezsin de diyor.
Muhammed Resulullah hayran kalıyor.
Hayran kalıyor. Muhammed Aleyhisselam'a bunu diyecek. Biz ise hayatımızda hiç görmediğimiz bir takım adamların bize ilettiği kitabın Allah'ın kitabı olduğunu sırf bu adamlar güvenilir olduğu için kabul edeceğiz. Yani Müslümanlar hem kendi kitaplarını sorgulanır hale getirmişler hem de kendi nebilerini sorgulanır hale getirmişler maalesef.
Sonra bir de şunu da diyorlar. Diyorlar ki Resulullah Mekke'deyken şey yapar, Kabe'de öyle bir şekilde şeye durur ki yani önüne hem Kabe geliyor
hem Kudüs.
Hem de Kudüs geliyor. Yani ikisine de dönüyor. Peki 5 vakit namaz kılmak zorundaydı. O hem bütün namazları bütün Müslümanlar gelip de Kabe'nin yanında mı kılıyorlardı? Peki evlerinde kılacak olsalar o zaman mahallelerini değiştirmeleri lazım. Yeni bir mahalle oluşturmaları
evet,
lazım.
Yeni bir mahalle. Ancak Müslümanlar bu mahallede oturabilir. Çünkü bu mahallede ancak Kabe'yi önüne alarak Kudüs'e yönelebilirsin.
Ya bu zaten yalan söylemek dünyanın en zor işidir. Ama bu yalanları dine mal etmek kadar kötü bir şey yoktur. Hakikaten her dersimizde çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şu geleneksel yapıyı hakikaten Kur'an'dan çok uzak. Kur'an'dan çok uzak. Yani hiç bakıyorsun hiçbir konuda şey yok. Mesela bakın burada bu şeyden dolayı Allah-u Teala Mescid-i Haram tarafına çevirin diyor. Mescid-i Haram dediğimiz Kabe de dahil o şeydir. Arafat'a kadar giden bölge. Haccın yapıldığı tüm bölgedir. Bakın Kabe'nin kendisine çevirin dese hac ve umreye gittiğiniz zaman gidin bakın şeyin o haremin çevresinde bile Kabe'yi tam Kabe'ye yönelmez mümkün olmaz. Çünkü önünüzde direkler vardır. Kabe'yi göremezsiniz. Ve tabii küçücük bir eğilme zaten küçük bir şeydir. Sizi Kabe'nin dışına taşır. Ama Allah-u Teala öyle demiyor. Mescid-i Haram'ın bulunduğu yöne yönelin diyor. O tarafa yönelin. Direkt Kabe'ye değil. İşte böylece hem kolaylaşmış oluyor kıbleye yönelmek, hem de yani Allah-u Teala'nın şeyden beri, Adem Aleyhisselam'dan beri insanlar için oluşmuş olan o mescide yönelmemiz ve bir ibadetlerimizde bir birlik oluşturmamız söz konusu oluyor.
Evet. Evet hocam, belki yani toparlayacak olursak pek çok örnekte olduğu gibi bu konuda da kıble konusunda da Kur'an dışı vahye herhangi bir ihtiyaç bırakmayacak şekilde Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatıyor. Zaten Kur'an dışı vahiy ile Muhammed Aleyhisselam hareket etmiş olsaydı ehli kitabın Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmalarına gerek olmazdı. Kur'an-ı Kerim biraz önce okuduğumuz ayetlerde zaten Kudüs istikametine yönelmenin Allah'ın emri olduğunu, bu emrin ise önceki şeriatlarda yazılı olduğunu, Enam suresinin 90. ayetinde de Muhammed Aleyhisselam'a konuyla ilgili herhangi bir hüküm gelmediği sürece önceki şeriata uyması gerektiği emredilmiştir. Muhammed Aleyhisselam 610 yılında vahiy verildiğinde Muhammed Aleyhisselam'ın belki şeriatının %90'ı ilk etapta önceki şeriatlara göre olmak zorundaydı. Aksi takdirde boşluklar oluşacaktı. Ve bu boşlukları da işte bugün yapıldığı gibi gayrimetlu vahiy dolgusuyla doldurmak zorunda kalacaksınız. Oysa Allah-u Teala buna izin vermemiş. Önceki şeriat ile sonraki şeriat arasında tam bir örtüşme, zamanı yayılı bir örtüşmeyi Allah-u Teala dikkate almış. Konuyla ilgili ayetler gelene kadar Müslümanlar Kudüs istikametine yönelmiştir. Yönelmek zorundadırlar. Aksi düşünülemez. Ta ki ne zamana kadar? İşte sözü edilen konuyla alakalı Bakara suresinin o ayetleri indiğinde artık kıble değişmiş ve Mescid-i Haram'a yönelme emri artık gelmiştir. Sadece kıble ile alakalı mesele de değil bu. Kur'an dışı vahiyin örnekleri pek çok konuda var. Biz burada yeri geldiğince kıble örneğinde olduğu gibi Kur'an dışı vahye nelerin delil getirildiğini, hangi örneklerin verildiğini yeri geldikçe burada konuşacağız. Burada ama asıl üzerinde durmamız gereken mesele tasdik konusu. Eğer tasdik konusu Kur'an'dan hareketle ortaya konulmadığı sürece bizim bu dertlerimiz bitmez. 610 yılından siz bunu başlattığınız sürece önceki ilahi kitaplara tırnak içerisinde söylüyorum. Taharet yapılabilir derecesine bu kitapları siz ittiğiniz sürece bizim kıble dahil pek çok konuyu Kur'an merkezli anlamamız mümkün olmaz. Ama Kur'an-ı Kerim kendi meşruiyetini nasıl önceki ilahi kitaplara dayandırıyorsa biz de bütün konuları bu minvalde eğer yaparsak böylelikle tebliğin de yolu açılmış olur. Düşünsenize Muhammed Aleyhisselam gelmiş olsaydı, geldiğinde şöyle yapmış olsaydı: ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ben bugün geldim, bana vahiy verildi, bundan sonra elinizdeki kitapları atın çöpe, yakın, yeni bir döneme başlıyoruz, bana tabi olun deseydi, bir tane Allah'ın kulunun ona tabi olma yükümlülüğü olmazdı. Muhammed Aleyhisselam o insanların ellerindeki kitaba atıfta bulunarak tebliğini yapmıştır. Davet mektuplarına bakın. Hangi ülkeye mektup gönderiyorsa o adamların ellerindeki kitaptaki ayetlere atıfta bulunmuştur. Bugün biz de eğer bu yolu takip etmezsek, adamların kitaplarıyla elimizdeki kitap arasındaki irtibatlar üzerinden tebliği yapmazsak, adam şunu der: o sana göre kardeşim. Benim kitabım bana, senin kitabın sana, boş versen onu der. Biz ne yapıyoruz? Ya önceki ilahi kitapların tamamı tahrif edilmiştir. Kur'an geldiği andan itibaren artık onlar yok kabul edilmiştir. Yeni bir dönem başlamıştır. Bu kafayla tek bir ehli kitabın bu dine uyma zorunluluğu olmaz. Dolayısıyla sizin yaptığınız tebliğler de sadece işte ezanı okudu, hayran kaldı, caminin çinilerini beğendi, Müslüman oldu gibi böyle arabesk kültür üzerinden devam eder. Kur'an üzerinden bir tebliğ faaliyetine asla yerine getiremeyiz. Bu sebeple tasdik konusu kıble örneğinde ne kadar önemli olduğunu gördük. Bütün Kur'an dışı vahye getirilen delillerde bu tasdik konusunu biz temel yapmamız gerekiyor.
Evet. Şimdi istersen son olarak şu şeyi de şey yapalım. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her şeyin vahiy olduğunu söyleyenler Necim suresindeki şu ayete dayanıyorlar. Yani iki ayetine, 3 ve 4. ayetlere. Ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O kendi arzusuyla konuşmuyor. Ona gelen, kendisine yapılan vahiyden başka bir şey değildir diyor. Halbuki Allah-u Teala bunun devamında bunu ona Cebrail'in öğrettiğini, işte o Cebrail'le ilgili işte güçlü, kuvvetli ve o ilk gelen vahiy anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam en yüksek ufuktayken diyor. Ve huve bil ufukil a'la, en yüksek ufuk. Mekke'de bugün gelin internette araştırın. Mekke'nin en yüksek ufku Nur Dağı'dır. Ki yani Resulullah'ın ilk vahiy aldığı yeri anlatıyor burada. Yerini de söylüyor, işte melek onda yaklaştı. Bir şey bu Kabe Kavseyn diyor, yani iki dirsek boyu kadar yaklaştı, iyice ona yaklaştı ve orada ona vahyetti diyor. Yani ilk gelen vahyi bütün ayrıntılarıyla anlatan ayetlerin bağlantıları koparılıyor. Sadece bir küçük bir bölümü makaslanıyor ve orada ona istedikleri anlam veriyorlar ki Allah-u Teala bunu asla kabul etmez. Bu şeyde Ali İmran suresinin 7. ayetinde yaptığı gibi وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فِيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Kalplerinde kaymı olanlar kendi zihinlerindekiyle benzeşen ayetler. Adam neyi benziyor? Bu. Hah, onu aldım diyorlar. Ve kendi keyiflerine göre gayrimetlu vahiy diye bir şey uyduruyorlar. Ona göre yeni bir din uyduruyorlar. Aslında hadisler de onları ilgilendirmiyor ama milleti kandırmaları lazım. Biz Kur'an'a uyarız, hadise uyarız, bilmem şu bu falan filan diye. Ve oluşturdukları yani tamamen Kur'an ve Resulullah'ın uygulamalarının dışına taşıdıkları dini doğru din diye insanlara yutturmak için bunları yapmışlar. Allah-u Teala bu doğru dini doğru bir şekilde yaşayan, çok doğru bir şekilde anlayan ve bütün insanlığa doğru bir şekilde anlatan kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.